Ayrım 27. Her gün hüzün, sol ayağım 2. Christy Brown, sayfa 239. Durmadan kazdılar. Hala tek bir kelime edilmiyordu. Aletler sert toprağın içinde, tertemiz bir çukur açıyorlardı. Kısa bir süre sonra zeminde sarı bir kil tabakası göründü. Ancak onlar yeterince derin bir çukur açılana kadar kazmaya devam ettiler. Kazma ve küreyi kenara bıraktılar ve yerde yan yan yatan, üzerleri ince bir kar tabakasıyla kaplı tabutlara doğru yürüdüler. Kadınlarına baktılar. Yüz hatları uçuşan kar tanelerinin altında gergindi. Sonra durdular. Kibarca ahşap kutuları kaldırdılar ve onları bekleyen siyah çukurlara doğru döndüler. "Tanrım," diye fısıldadı Lil. Tabutlar indirilirken sallandı. "Tanrım." Anne yaklaştı. Hiçbir şey söylemeden Lil'in kolunu tuttu. Çukurlar toprakla örtülüp düzeltildi. Erkekler nihayet kadınların yanlarına gitti. Lil ileri doğru çıktı. Ancak Shio onu durdurmak için kibarca yolundan tuttu. "Bu akşam yapabileceğimiz başka bir şey yok aşkım," dedi. "Hadi gidelim, burada üşüteceksin." Anne ilerledi ve Lil'in diğer kolunu tuttu. Ağaçların karanlık tünelin arasından geri dönerlerken hala uluyan köpeğin sesini duyabiliyorlardı. Ayaklarının altındaki sert kar çıtırtılar çıkarıyordu. Aniden yakınlarda bir yerde hafiften bir hışırdama sesi duyuldu. Karanlıktan biri çıktı. Onlara doğru yürüdü. Yüzü kukulatasıyla kapanmıştı. Lil nefesini tuttu. Gerilmişti. "Tanrı sizinle olsun," dedi rahip. "Tanrı sizinle olsun rahip," diye katıldılar ona. Rahip kutsamak için elini kaldırdı. Ve sonra da gecenin karanlığında kayboldu. Birbirlerine baktılar. Nedense rahatlamışlar, endişeleri gitmiş, hüzünleri bir parça azalmıştı. Ve mezarlık kapısından çıkıp, köprünün üzerindeki Herald geçidinden geçerek şehre gittiler. Kasvetli soğuktan, Joe ve Lil'in kiralık evlerinin bulunduğu binanın, yakınındaki, duvarlarına hoş geldiniz tabelasının kıpkırmızı yansıdığı, rıhtımdaki bir haneye girdiler. İçeri geldiklerinde, şişman, neşeli ve pembe kel kafası ışıkların altında parlayan sahibi, eliyle Joe'yu yanına çağırdı. "Başka bir şeye ihtiyacın var mı Joe? Müessesenin ikramı," diye fısıldadı. Bira nedeniyle kahverengiye dönmüş bezle tezgahı silerken. "Teşekkürler kolum, çok düşüncelisin," dedi Joe. "Zaten bizim için birçok şey yaptın. Tabut paralarını bile sen ödedin." Kolum silmeyi bıraktı ve dirseğinin üzerine eğildi. Ağzında kalmış birkaç dişini işaret parmağıyla karıştırdı. "Eğer kendini daha iyi hissettirecekse," dedi sabırlı bir şekilde. Adeta bir çocuğun gönlünü alıyordu. "Bunu borç olarak kabul edebilirsin. Pekala, ne diyorsun?" "Güzel kolum, güzel. Kendimi toparlar topalamaz." "Ah hadi dostum," dedi adam kibarca. "İçkini al ve kapa. Görünüşe bakılırsa birkaç yudum konyak kadınlara iyi gelecek." Tepsiyi doldurmaya başladı. Joe başıyla onayladı. "Onları buraya neredeyse zorla getirdim. Bu gece mezarlıkta hava çok soğuktu." "Bu havayı bırak. Mezarlıklar her zaman kasvetli ve soğuktur. Söyle bana Joe," dedi bir haneci. Tıpkı günah çıkarma anındaki rahip gibi. Dikkat kesilerek eğilmişti. "Çok mu kötüydü?" "Yeterince kötü. Doğumda ya da doğumdan hemen sonra ölselerdi bile yeterince kötü olurdu. Ama onlara 9 ay boyunca baktıktan sonra bir anda..." "Biliyorum, biliyorum," dedi bir haneci. İç geçirip başını sallayarak. "Bu gerçekten insanın yüreğini yaralıyor." "Lil beni endişelendiriyor," dedi Joe, bardaklar doldurulup tepsiye konarken. Onların kesinlikle ikiz olduklarını öğrendiğinde delicesine korkmuştu. Ama sağlıklı bir şekilde doğduklarına, iki tane oyuncak bebeği olmuş çocuklar gibiydi. Uzun süre onlardan ayıramıyorduk. Bana kalırsa hala farkında değil, şoku atlatamadı. "Evet, kesinlikle," diye katıldı bir anneci. "Aslına bakarsan acı çekenler kadınlar oluyor." "Ve sonra benim durumum," dedi Joe. Eksik işaret parmağına bakıp dudaklarını sıktı. "Şu parmaksız halimle işsizim. İşe tekrar alınmak bir tarafa. Tazminatla ilgili bir haber almayalı aylar oldu. Ya sen olmasaydın?" "Hadi dostum," dedi kolum tekrar. "Kendim iyilik meleği gibi hissettiriyorsun. Şimdi ne istiyorsun Mick?" diye kükredi. Bölmenin arkasında sabırsızlıkla bağıran diğer bir müşteriye. "Bir bira daha mı?" Lil hiç kıpırdamadan, sanki hiçbir şey görmüyormuş gibi ileriye bakıyordu. Yüzü siyah eşarbının altında solgundu. Hiç makyaj yapmamıştı. Annenin şapkasındaki uzun tüy Lil'e eğildikçe sallanıyordu. El sürülmemiş konyak bardağını eline aldı. "Hadi şundan bir yudum al," diye ısrar etti anne. "Sana iyi gelir." Lil başını çevirdi. "Yapamam anne. Gerçekten midem bulanıyor." "İç şunu," diye zorladı anne. Kehribar rengiyle parlayan sıvıyı, Lil'in titreyen dişlerin arasından neredeyse boca etti. "Tanrı aşkına, biri daha ellerimde ölmeden iç." Lil konyak boğazından inerken zorlandı. Omuzları titredi, öksürdü. Mendilini ağzına tuttu. Gözleri yaşardı. Ve birkaç derin nefes aldı. Ancak yanaklarına yavaş yavaş renk geliyordu. Bakışlarındaki donukluk kayboldu. Ve o gece ilk defa yürek burkan onca şeyden sonra etrafına coşkuyla baktı. Uykudan uyanmış birinin sersemliğiyle bir şeyler görebildi. Ona endişeyle bakıyorlardı. "İyi misin aşkım?" diye sordu Joe. Bire bardağını ağzına götürürken durakladı. "Evet." "Emin misin?" diye sordu anne. "Evet." Lil yavaşça etrafına baktı. Kocasına, Zem'e ve nihayet anneye baktı. Ve sonra hıçkırarak ağlamaya başladı. "Ah yüce tanrım." Anne hiçbir şey söylemeden Lil'i kendine çekti. Başını ve titreyen omuzlarını okşayıp mendiliyle gözlerini sildi. Sanki zaman geriye sarmış ve Lil yeniden küçük bir kız olmuş. Anlayamadığı karanlık, korku ve acı karşısında teselli bulmak için annesine sığınmıştı. İki erkek çaresizlikle baktılar. Joe ağırbaşlı ve mahzun. Jem derinliklerde kaybolmuş, alt dudağını ısırıyordu. Lil artık daha sessiz ağlıyordu. Anneye sokulup sarılmıştı. Bir hanenin paslı kapısı gıcırtıyla açılıp kadınlar ve erkekler içeri girince kendine gelip doğruldu. Barın üzerinde duran saatin kolları ilerledikçe içerisi dolmaya başlamıştı. İnsanlar içeri girip kendilerine bir masa bulmadan önce kapı eşiğinde durup omuzlarındaki karları silkeliyorlardı. "Üzgünüm," dedi Lil burnunu çekerek. "Bir aptal gibi davrandım." "İyice ağlamak gibisi yoktur," dedi anne. Rahatlamıştı. Fırtına dindiği için kendi içkisinden bir yudum aldı. "Uzun zamandır içinde tutuyordu," dedi Joe anneye bardağını koyarken. "O andan itibaren hiç uyumadı. Gece odada dolaştığını duydum. Ara sıra küçük Joe'yu kucağına alıyor. Neredeyse boğacak gibi sarılıyordu." "Başka bir bebek daha doğuracağımı sanmıyorum," dedi Lil aniden kırılgan bir sesle. "O mezbelede yaşadığım sürece." "İçkini iç," dedi anne yatıştırıcı bir sesle. "Ben ciddiyim anne," dedi Lil sessizce. "Neden doğurayım? Ben daha onları tanıyamadan, onları kurtların yiyeceği bir dünyaya getirerek neden acı çekeyim ki?" "Lil, bebeklerimin hastalanıp ölmesine, oranın pisliği neden oldu," dedi Lil. Sesi çatlıyordu. "Sen benim olanlardan sonra çocuk yapmaya devam edeceğimi mi sanıyorsun?" "Tanrı'nın işine karışamazsın," dedi anne, bardağına düşünceli bakarken. "Dublin'deki şirketlerin de öyle anne," diye cevapladı Lil. "İnsanlara domuzmuş gibi davranıyorlar. Burası gençlere, yeni evlenmiş genç çiftlere göre bir ülke değil. Londra'dan dönmekle aptallık etmişiz. İrlanda anne, İrlanda artık öldü. Sadece leşi kaldı." Ona nasıl cevap vereceklerini bilemiyorlardı. Bir cevapları yoktu. Oturdukları masa diğerlerinden uzakta bir ada gibiydi. Zaman zaman gizemli bir işaretle garson elinde içki dolu tepsiyle geliyordu. Ancak Lil bardağına hiç dokunmuyordu. Köşede bir grup adam kağıt oynuyordu. Diğerleri hala dart oynuyorlardı. Salon epey dolmuştu ve hareketlenmişti. Ateşe daha fazla tezek yayılmıştı. Sıcaklık yayıldıkça masalar geri çekilmişti. Tersane çalışanlarının ve işçilerinin kalın botlarının altındaki karlar eridikçe, ahşap zeminin üzerinde küçük su birikintileri oluşuyordu. Joe Zem'e döndü. "Portobello'ya rahat gidebilecek misin?" diye sordu. Hayli geç oldu. "Endişelenme," dedi Jem, kibirli bir şekilde sırıtarak. "Girişteki kadın benim için çıldırıyor. İstediğim her an içer sızabilirim." "Çok haklısın," dedi anne. "Adeta paslı bir jilet kadar yenisin." Jem daha da fazla sırıttı. Hafiften sarhoş olmuştu. Ellerini dizlerinin arasında birleştirip mutlulukla iç geçirdi. Gözleri biraz buğulu olsa da parlak ve umutluydu. İnsanları, hatta salondaki eşyaları. Tanıdık dostlarıymışçasına selamlamaya hazır gibi duruyordu. Lila baktı ve doğal havası nedense bir anda dağılıverdi. Uzandı ve sanki canını yakmaktan korkar gibi ürkekçe elini okşadı. Neşelen kardeşim dedi omuzlarını dikleştirerek. Seni bekleyen çok şey var, Tanrı'ya şükür. Sonra içinden gelen ani bir içerlemeyle geri çekildi. Mavi gözleri parlamış, parmaklarını bardağının çevresine kenetlemişti. Aslında bizim burada gerçekten istediğimiz kişi Stalin'dir biliyorsun dedi yüksek sesle. Tüm o şişko kapitalistleri Leinster hapishanesine tıkardı. Ah, hatta daha iyisi Lenin gelmeli. Evet, Tanrım, kapitalistlerin hakkından o gelir. Lenin öldü dedi Joe usulca. Jem'in yuvarlak yüzü kıpkırmızı oldu. Kimin umurunda dedi öfkeyle. Ölü bir Lenin, 10 tane De Valera'ya bedeldir. O modern İsa'ydı. O kutsal ismi gereksiz yere sarf etme dedi anne. Bu üniformayı neden giydiğimi bilmiyorum dedi Jem. Eğilip inanılmaz bir öfkeyle yeşil ceketine ve pantolonuna baktı. Lanet olası bir sürü dönek insan. Etraftaki kafalar yavaş yavaş onlara çevrilmeye başladı. Cezalandırılıyor muyum ben? Dedi anne. Hiçbiriniz içki içtiğinizde saygı diğer insanlar gibi sükunetinizi koruyamıyorsunuz. Benim demek istediğim anne, eğer başımızda Joe Stalin ya da neydi adı Lenin gibiler olsaydı. Hiçbir şey yapamıyorsam nerede ve ne şartlarda olduğumuzu hatırla dedi anne. Artık yüzü kızarmıştı. Sen tamamen duygusuz musun? Jem birdenbire pişmanlık duydu. Ben pisliğin tekiyim dedi. Kollarını kavuşturup önündeki bardağına dik dik bakmaya başladı. Bir manastıra gitmeliydim. Köşede yaşlı kadınların grubunda aşırı duygusal, sempati yüklü fısıldaşmalar başladı. Şu ikizlerini kaybeden kadın değil mi? 3. katta oturuyor. Doğum yaptığında ben burada değil miydim? Neredeyse kendisi çocuk. Şalına sarılmış yaşlı kadın, sarı suratını kaplayan kocaman bir gülümsemeyle yaklaşarak elini uzattı. Olanlar için çok üzgünüm Alanna dedi yaşlı kadın. Kağıt gibi beyaz, ince kemikli eliyle Lil'inkini kavrarken. Teşekkür ederim efendim dedi Lil. Kemikli baskıdan kendini çekmeye çalışarak. Beni tanıyor musunuz diye devam etti kadın. Yan taraftan bir sandalye çekip otururken hala Lil'in elini tutuyordu. Rıhtımdaki herkes Latifi Nukan'ı tanır. Doğumda ve ölümde. Ben daima oradayımdır. Ben Latifi Nukan. Başka zaman olsa bir kibri çöpü için bile seni rahatsız etmezdim. Ama zor gününde olduğun için buradayım. Elbette zavallı ikizlerin dünyaya geldiğinde yanında değildim. Cennetin ışıkları üzerlerinde olsun bu gece. Omuzlarını öne çıkararak göz kırptı. Şu orta yaşlı kadının görüntüsünü hiç beğenmedim. Üzerindeki viski kokusu, Peder Metu'yu mezarında ters döndürür. O iyi bir kadındır efendim dedi Lil. Oraya taşındıklarından beri kadının bir kez olsun ziyarete gelmediğini biliyordum. Hem de çok iyi birim. Yaşlı kadın sırıttı ve şalla sarılmış kafasını bilmiş bilmiş salladı. Böyle konuşman ne güzel. Bu senin gerçek bir Hristiyan ruhu taşıdığını gösterir. Ama hepimiz gerçeği biliyoruz değil mi? O gece başına gelenlerden bahsediyorum. Peki zavallı meleklere ne oldu? Sandalyesine doğruldu. Yüzünü kırıştırarak tekrar göz kırptı. Bana anlatabilirsin. Latifi Nukan'ı anlatabilirsin. Ağzımdan tek bir kelime çıkarmam. Kendi kendine kıkırdadı ve Lil'in elini daha da sıktı. Anlatacak bir şey yok efendim dedi Lil. Sıkılan parmaklarını kurtarmaya çalışarak. Sadece bir gastroenterit krizi. Yaşlı bayan Finucan hemen bir istavros çıkardı. Yüce Tanrı adına. O da nedir öyle? Bir çeşit bağırsak düzensizliği efendim dedi Lil çaresizlik içinde Joe'ya baktı. Bir şeyler içmek ister misiniz efendim diye sordu Joe. Ah, sizi rahatsız etmek istemem oğlum. Çok teşekkür ederim dedim bayan Finucan. Lil'in parmaklarını kabaca okşarken, etrafına bakınmadan, neredeyse hiç soluk almadan devam etti. Ama içinde bulunduğumuz zor durumu düşünürsek, mayalı bir şeyler alayım. Yüce Tanrım dedi Jem alçak sesle. Kadın lili sıkan parmaklarını. Ancak birisi geldiğinde bıraktı. Hızla içiyor, başını geriye atıyor, arada eski püskü eteğinden çıkardığı iple sırılmış. Siyah bir çantanın içindeki enfiyeyi çekerken, bardağını çenesinden uzaklaştırmıyordu. Coşkuyla konuşmaya devam ediyor. Sadece viskisini içmek ve enfiyesini çekmek için ara veriyordum. Bir kuşunki kadar hızlı hareketleri birbirine karışıyor. Bir süre sonra fark ediliyordu. Yüksek ancak, monoton bir tonda konuşuyordu. İlgi çekici bir şey söylese bile, bu tonda harcanıp gidebilirdi. Burun deliklerine enfiyeyi doldururken, bir ara eli ayağı birbirine karıştı. Ve çantası Zem'in kucağına savruldu. Zem aniden şiddetle hapşırmaya, hapşırırken de dizlerini masanın bacaklarına çarpmaya başladı. Masanın üzerindeki içkiler dökülüp, Zem'in yeşil pantolonuna aktı. Lanet olsun diye bağırdı Zem ayağı fırlayarak. Biri asker botlarının üzerine damlıyordu. Gözün kör mü lanet koca karı? Ve sonra tekrar hapşırmaya başladığında yüzü morarmış, sümükleri burnundan akıyordu. Muazzam bir sesle geğirdi. Gözleri yerinden fırlamış bir halde. Bir eliyle, ağzını diğeriyle, midesini tutarak masaların arasına zikzaklar çize çize lavaboya doğru koştu. Bayan Finucane başını salladı ve dişsiz ağzını şapırdattı. Ah ne de olsa babaları gibi içemiyorlar dedi hoşnutsuz bir şekilde. Enfiyesini topladı ve bardağını aldı. Şimdi anlatacağım hikayeye inanmayacaksınız. Hatırlıyorum. Uzun yıllar önceydi. Çok uzun yıllar önceydi. Bir anın üç beni olduğu zaman. 27. ayrımın sonu, sayfa 247.